Türk tarihinin izinde.
Saatimiz 14.05'i gösteriyor. Ankara'dan, başkentten, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Nesan Değirmencioğlu hazırladı programımızı. Değerli dinleyenler, Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldiniz diyoruz ve 40 dakikalık birlikteliğimiz başladı değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi daimi konuğumuz Doçent Doktor Sayın Güray Kırpık şu an stüdyomuzda yanımızda. Hoş geldiniz diyelim.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
İzin verirseniz önce bir kitap olayımız var. Onu söylemek istiyorum. Türk Tarihinin İzinde programında her hafta bize ilk ulaşan dinleyicimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından birini hediye ediyoruz. Bunun için değerli dinleyenlerimizin yapması gereken şeyler şunlar. Çok basit. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 34 21 telefon numaralarımız. Bu telefonları arayabilirsiniz. Aynı zamanda TRT Türk Tarihi @trt.net.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz ya da 90-535-472-6011 telefon numarasına kısa mesajda gönderebilirsiniz değerli dinleyenler. Bu kanalları sorularınız için, yorumlarınız için de kullanabileceğinizi hatırlatalım ve birlikteliğimize, konuğumuza, sohbetimize başlayalım. Biliyorsunuz Türk Tarihinin İzinde programında Selçuklu medeniyetini işliyoruz. Selçuklu medeniyetini konuşuyoruz. Ve bugün de sıra geliyor Selçuklu medeniyeti dediğimiz zaman belki de aklımıza ilk gelecek husus diyelim. Selçuklu medeniyeti, yani oradan geliyor değil mi?
Evet.
Şimdi Osmanlı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti, yani kültür
Selçuklu'nun, Selçuklu'dan temelleniyor.
Evet.
Ve Anadolu'da Anadolu Selçukluları, Türkiye Selçukluları, hı hı, Anadolu'yu Türkiye yapan, Anadolu kelimesinin yerine Türkiye kelimesini eş anlamlı olarak kullanmamızı sağlayan bir dönem yaşanıyor. Bir dönüşüm, değişim ve büyük bir devlet olarak imparatorluk seviyesinde gerçekten dünyaya hükmetmiş bir dönem yaşamıştır 16. yüzyılda. Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu. Ve akabinde de onun büyük yüksek devletli olmaktan küçülerek yerine işte birçok devlet bırakarak ve tabii ki bunun merkezinde de Türkiye olmak üzere devamı niteliğinde bir sonuç görüyoruz.
Hocam hemen sormak istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu kaç sene yaşadı?
1299'u kuruluş kabul ediyoruz. Genellikle Osmanlı kaynaklarında her ne kadar yeni yorumlar olsa da genel bir kabul hala 1299'dur. 1900
bir 700 sene gibi, evet, bir söylem söz konusu değil
Ankara'da
mi?
Ankara'da meclisin açılışını, yeni cumhuriyetin kuruluşu ve diğerinin de tamamen sonu olarak kabul edebiliriz. Yani Osmanlı Devleti'nin yıkılışı aslında Mondros olarak da gösterilir ama fiilen Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da dağılması ve Ankara'da meclisin açılması, yani Meclis-i Mebusan'ın, İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın üyelerinin Ankara'ya gelmesi ve Ankara'da aynı üyelerin meclis çatısı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğimiz, o zamanki ismiyle Büyük Millet Meclisi adıyla açılmış olması bir devamlılığı da gösteriyor. Yani
evet,
insanlar aynı,
evet,
seçim usulüyle geliyorlar ve bir meclis devamlılığı, bir millet devlet devamlılığı söz konusu.
Şimdi böyle bir güzel olguyu, böyle bir güzel imparatorluğu hazırlayan, belki de temeli olan, geçmişe dönüp baktığımızda oradan esinlendiğimiz bir yer var, Selçuklu.
Evet.
Selçuklu'nun süresi
Selçuklu
100 sene
Kuruluşundan yıkılışına kadar devlet olarak hayatiyeti yaklaşık 117 yıl sürmüştür. 1040 yılını kuruluş yılı olarak kabul ediyoruz. Dandanakan Savaşı ile kurulmuştur. 1157 yılında Sultan Sancar'ın vefatıyla yıkılmıştır. Bu şekilde bir kesin kanaatimiz, genel bir kanaat olarak hakimdir. Tarih kaynaklarımız da bunu teyit etmekte, desteklemektedir. Belgeler bunu gösteriyor.
İster istemez, özür dilerim, sözünüzü kestim, özür dilerim. İster istemez insanın aklına şu geliyor. Yani güzel bir imparatorluğu, güzel bir olguyu, güzel bir devlet yönetimini, sosyaliteyi hazırlayan bir temel olarak gördüğümüz yere baktığımızda, şimdi orası 100 sene ama devamı çok uzun sürüyor. İster istemez aklımıza gelen soru şu: niye 100 sene ya da 117 sene sürdü? Yani niye bitti?
Evet, Selçuklu Devlet Teşkilatı'ndaki bozulmalar bununla ilgilidir. Bir devletin kuruluşu, gelişmesi ve yıkılışı, onun gerilemesi, yıkılması, onun devlet teşkilatındaki zayıflıklar, bozulmalar ve hastalıklarla ilgilidir. Nitekim Selçuklu Devleti'nin de yıkılış döneminde benzeri hastalıklarla karşılaştığını söyleyebiliriz. Ancak bazen büyük bir felaket buna sebep olabilir. Yani savaş gibi, büyük bir savaş. Mesela Osmanlı Devleti de çok büyük bir savaşla, saldırıyla karşılaştı. Birinci Dünya Savaşı'nda hedef bir noktada bulunuyordu. Büyük savaşlar büyük devletleri bir anda yıkılışa da götürebilir. Selçuklu Devleti de böyle bir savaşla ve büyük bir saldırıyla karşılaştı. Yani devletler kuruluşta da yıkılışta da büyük bir buhranla, büyük bir travmayla ortaya çıkarlar veya yıkılırlar. Bu anlamda baktığımız zaman Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda büyük savaşlar ve yıkılışında da büyük savaşlar vardır. Örneğin Dandanakan Savaşı öncesindeki savaşları da saymamız lazım. Birbiri ardınca her yıl büyük kitleler halindeki savaşlardan bahsediyoruz. Nesa'da, Serahs'ta, Dandanakan'da, yani Merv şehrinin yakınlarındaki büyük düz ovada gerçekten iki büyük imparatorluk karşılaşmıştır. Bunlar Gazne Devleti, Gazne İmparatorluğu ve Selçuklu Devleti olmak için çalışan büyük Oğuz kitleleridir. Yani ben devlet oldum, devlet olacağım diyen Oğuz Yabgu Devleti'nin komutanları, beyleri karşı cephededir. Ve Gaznelilerle bir meydan savaşında bu konuyu tartışmışlardır.
İsimler aslında hiç yabancı değil. Sanki bizdenmiş gibi düşündüğümüz isimler, değil mi?
Evet.
Ama birleşmeyi neden düşünmemişler ya da birlikte olmayı neden düşünmemişler sizce?
Siyasi mücadeleler sürekli olarak devletlerin mücadeleleri halindeyse özellikle çıkar temeline dayanır. Bu çıkar temelli ilişkilere baktığımız zaman aile içerisinde bile büyük kavgaların oluştuğunu söyleyebiliriz. Örneğin Gazne Devleti de bir Oğuz Devleti, Türk Devletidir. Selçuklu Beyleri de, yani Tuğrul Beyler, Çağrı Bey, Arslan Yap, bunlar da Oğuzlardan. Her ikisi de aslında Türkçe konuşan ve Türk tarihinin 16 yıldızında olan iki büyük devletten bahsediyoruz. Devletin kuruluş aşamasındadır birisi. Diğeri ise yıkılış aşamasını yaşamaktadır. Bir yönüyle parçalanma ve zayıflama dönemindedir. Gazne Devleti de çok büyük bir devlet olarak hayatiyet sürmüştür. Yani ömür olarak baktığımızda Selçuklu Devleti'nden daha uzun sürdüğünü çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Selçuklu Devleti için 117 yıl diyoruz. Gazne Devleti için eğer 963 yılını kabul edecek olursak 1200'lü yıllara kadar devam etmiştir. Yani 250 yıla yakın bir Gazne Devleti'nden bahsediyoruz. Selçuklu Devleti'nin iki katına yakın bir zaman sürmüştür. Herhangi bir yer değil, Hindistan'a hükmetmiş. Bugünkü Endonezya, Sri Lanka, Seylan, Tayland, Bangladeş, tabii Özbekistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan'ın yarısı, Yeni Delhi bölgesi. Hindistan'ın bugün başkenti olan bölge Gazneli Mahmud'un idare ettiği bir bölgeydi. Dolayısıyla herhangi bir devlet değil, yani Selçuklu Devleti böyle bir devleti yendi. Böyle bir zaferle kuruldu. Yani daha kuruluşta büyük bir temel olarak ortaya çıktıklarını görüyoruz. Neden galip geldiler? Gazne Devleti'nde çok idari bakımdan beceriksiz diyebileceğimiz, yani böyle zamanlar da olur devletlerde, yani idare anlamında. Gazneli Mahmud'un oğlu ama devlet teşkilatını idare bakımından, bunu daha önceki programlarımızda da değerlendirdik. Sultan Mesud gerçekten çok beceriksiz, idari kabiliyet açısından.
Beceriksiz.
Tırnak içinde söylüyorum, idareci vasfına çok da sahip olamamış. Tarihçiler bunu böyle değerlendiriyor. O dönemin tarihçileri böyle değerlendiriyorlar. Mesela babasının bütün devlet adamlarını tasfiye etmiştir, cezalandırmıştır, kimini idam etmiştir, kimini sürmüştür aileleriyle beraber ve vefasız davranmıştır yani onlara. Bu durum devlette olan güveni, teşkilatlardaki bozulmayı ve devamlılığa zarar vermiştir. Yani devlette devamlılık esastır deriz biz.
Peki şöyle diyebilir miyiz? İdare etmek aslında savaştan da, yani her türlü sıkıntınızdan da, şundan da, bundan da falan en zor iş idare etmek.
İdare etmek ve
diyebilir miyiz yani
bir bunu? Devlet teşkilatını toplumla bütün halde, yek vücut halde güven temeline dayalı olarak tutmak, sosyolojik anlamda da çok önemli bir görevdir, evet, ve bir sanattır yani.
O zaman aklımıza gelen soru şu: yenen Selçuklu'da ve bizim temelimizi atan Selçuklu'da,
evet,
o idare olayı, o idari teşkilatı, aynı zamanda bir ek yaptınız, o da çok önemli. Yani sosyal konuda da, yani sosyalite, sosyal konu, insanlar konusunda da tavır ve davranışlar Selçuklu'da nasıldı? Hatta hemen sorayım, iyi miydi?
Şöyle örneklerle de açıklayabiliriz bunu. Bir geleneksel ortaçağ klasik hanedan yapısından bahsediyoruz. Osmanlı Devleti'nde de bu vardır. Ancak Selçuklu Devleti tam da ortaçağın orta döneminde yaşamış olandır.
O ortaçağ dediğimiz o ortaçağda mesela komşularımız Avrupa şu anki söylemle. Onlar nasıl davranıyordu, biz nasıl davranıyorduk? Yani evet, feodal bir yapı, işte beylikler, şunlar bunlar falan mı vardı? Bizde nasıldı? Selçuklu nasıl davrandı o dönemde?
Selçuklu Devleti'nin yaşadığı çağda Avrupa'da feodal bir düzen var. Ve daha çok etkin olan devlet papalıktır ortaçağ Avrupa'sında. Derebeyler diyebildiğimiz dükler, baronlar, senyörler, işte ve köleler sınıfı diye bir sınıftan bahsedebiliriz. Yarı serf, yarı köle diyebileceğimiz.
Türkçeleştirelim. Toprak ağaları vardı. Ve
malikane sahipleri.
Evet.
Büyük toprak ağaları, ama bunların her biri kendi içerisinde bağımsız siyasi kişilik sahibi. Askeri bakımdan, hukuki bakımdan bağımsızlık sahibi olan, keyfi bir yönetime sahiptir. Birçok açıdan baktığımızda hukuk kime bağlıdır orada? Senyöre bağlıdır. O toprağın ağası kimse, ona senyör deniyor genel anlamda da.
Selçuklu'da
bunun farklı rakaplar olabilir. Osmanlı ve Selçuklu çağı itibariyle baktığımız zaman, Selçuklu çağında toprak yönetimi başta padişaha ve onun koymuş olduğu bir düzen var. Ona bağlı olarak idare ediliyor. İkta düzeni dediğimiz bir düzen var. İkta düzeni nedir? Padişah toprağı paylaştırma yetkisine sahiptir. Bir takım beratlarla, kanunlarla, vakıflarla, tüzüklerle neyse. Bu şekilde halka toprağı dağıtır ve toprağı işlemenin takibi vardır, vergilendirmesi vardır. Yani merkezi bir vergi sistemi vardır Selçuklu'da ve bir divan bunu yürütür. Yani Ekonomi Bakanlığı diyebileceğimiz. Bu divanın adı da, baktığımız zaman askeri vergileri toplayan divan var. Bir de devletin diğer bayındırlıkla ilgili vergilerini vesaire, giderlerini, memurların maaşlarını toplayan divanlar var. Bunlar farklı divanlar. Divan-ı İşraf, Divan-ı Müstefi diyebildiğimiz iki farklı divan var mesela.
Çok güzel.
Divan-ı Müstefi dediğimiz muhasebe divanı, Maliye Bakanlığı'na karşılık gelir bugünkü. Vergilendirmeyi bunlar yaparlar. Divan-ı Arız, ordunun gelir giderlerini kontrol eder. Yani ikta askerlerinin nasıl toplanacağını belirler. İkta askerleri kimdir? Toprağa bağlı olarak yetişen, kendiliğinden beslenen sipahilerdir. Yani ordu kendiliğinden halkın içerisinden çıkar.
Biz o yıl, biz diyorum, evet.
Tabii
biz.
Türk tarihinin bu dönemi.
Bizden diye düşündüğüm için biz diyorum, evet, ben. O yıllarda bunları yapmış mıyız ya? Çok ilginç. Yani, çok ilginç değil. Çok güzel.
Evet.
Şimdi Avrupa'ya bakıyoruz. Ne bileyim hani bize öğretilir, anlatılır işte hukuk şuradan alındı denilir. Ama
evet.
Anlattığınız kadarıyla, söylediğiniz kadarıyla şimdi öyle bir hukuktan bahsediyorsunuz ki ve civar yani kıtalarda olmayan bir hukuktan bahsediyorsunuz bizim uyguladığımız.
Evet, şöyle biraz daha belgelerle biz burada özetleyebilirsek, önümüzde bugün hediye ettiğimiz kitap var, edeceğimiz yani dinleyicilerimize. Hı hı. Selçuklu Tarihi Araştırmaları Profesör Doktor Osman Turan Türk Tarih Kurumu yayınlarından.
Bugün bu kitabı mı hediye edeceğiz? Evet. Onu da hemen
arayan dinleyicilerimize.
Evet. Çünkü dinleyicimiz aramış ve Almanya'dan Sümertan Hanım bugün bize ilk ulaşan dinleyicimiz olmuş. Bu kitabı kendisine hediye edeceğiz.
Evet.
Sizi birkaç haftadır dinleyemedim. Havalar çok kötüydü. Bugünse çok güzel bir hava var ve sizi dinleyebildiğim için çok mutluyum. Haftaya Türkiye'ye geliyoruz. Torunum Çağrı ile birlikte imkanlı olursa onu da getirip değerli hocamızla tanıştırmak istiyorum. Evet, program için de çok teşekkür ediyorum demiş. Yani haftaya
Çağrı Bey'e selamlar diyelim biz. Tuğrul ve Çağrı Bey'leri konuşuyoruz. Tuğrul ve Çağrı Bey'in kurmuş olduğu çok büyük bir devleti, medeniyeti konuşuyoruz. Selçuklu Devleti ve teşkilatını. Gerçekten Tuğrul Bey 25 yıla yakın devlet başkanlığı yaptı. O dönem itibariyle 1040 yılından 1063 yılına kadar süren hayatında öyle bir devlet kurmuş olmalı ki bu devlet öyle kolay kolay yıkılmadı. Çok büyük fitneler, iç karışıklıklar olmasına rağmen ayakta durdu. Çok sağlam bir devlet teşkilatı oluşturduğunu söyleyebiliriz. İşte bu devlet teşkilatına dair belgeler bu kitapta var. Selçuklu Tarihi Araştırmaları kitabında. Bakın o toprak tahsisine dair belge. Bir vakıf metni var burada, orijinal bir şekilde. Ve okunuş hali. Birçok belgeler Osmanlı tarafından da Anadolu'da, Anadolu Selçukluları döneminde toprak tahsili, toprak taksimi dediğimiz paylaşması ile ilgili hukuk nasıl yapıldıysa Osmanlı Devleti aynısıyla devam ettirmiştir. Yani beylikler döneminde de İlhanlıların kullanmış olduğu defterler ile Selçukluların kullanmış olduğu defterler ve Osmanlı defterler arasında benzerlikler olduğunu, bir devamlılık olduğunu Osmanlı arşivindeki tapu kayıtlarından da anlıyoruz. Çünkü Osmanlı Devleti bir kaydı tutarken Selçuklu dönemindeki işte Binari Bey'in kaydıyla diyor. Binari Bey'e bir bakıyorsunuz. Selçuklu döneminin bir Ankara Bey'i. Yani bütün illerimizle ilgili böyle Selçuklu vakfiyelerinin kayıtları çıkmaktadır. Dolayısıyla biz yönetimin nasıl bir devamlılık arz ettiğini de anlıyoruz. Kınık boyuyla Kayı boyu akrabadır. Abbas halifesiyle Çağrı Bey akrabadır. Tuğrul Bey akrabadır. Bunların hepsi birbiriyle akrabadır aynı zamanda. Yani sadece bir şey değil, siyasi birliktelik değil. Aynı zamanda ailecek bir devlet protokolü de gözetmeksizin yakın bir takım akrabalık ilişkilerinin veya siyasi sosyal birlikteliğin oluştuğunu söyleyebiliriz.
Ya hocam o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki biz böyle hani kafamızda, düşüncemizde hep Osmanlı var. Şimdi fikir olarak, tarz olarak, tandans olarak hep böyle kafamız şeye gider. İşte bir önceki ya da büyük Osmanlı'ya gider. Ama öyle güzel şeyler söylüyorsunuz ki Osmanlı'dan öncesi de çok büyük bir zenginlikmiş. Yani bunun da farkına varmak lazım. Öyle zenginlikler, öyle güzellikleri anlatıyorsunuz ki. Yani Osmanlı zaten bunu yapacaktı gibi geliyor insana.
Evet, yapmak zorundaydı. Çünkü tabiatta düzen vardır. İnsanların da işleyişinde bir düzen beklenir. Aksi takdirde düzensizlikte, bir kargaşada, kaosta yani bir sonuç çıkmaz, bir ürün çıkmaz. Hayat şartları buna göre düzenlenir. Dolayısıyla toplumların işleyişinde organik bir düzen gerekiyor, bağ gerekiyor. Yani organizma gibi düşünmek lazım. Nitekim İbn Haldun kendisi teori olarak baktığımızda tarihi teorisyen olarak değerlendiriyor. Ne diyor? Devletler de insanlar gibi doğar, büyür ve yaşlanarak ölür diyor.
Bunu yani peki bizim şeye bağlıyor yani. Bizim kültürümüzde, bizim tarihimizde Osmanlı'dan önceye gittiğimiz zaman herhalde tüm uygarlıklar, tüm kurulan yapmışız değil mi?
Tabii ki.
Başlangıcı nereye dayanır peki? Hemen aklıma geldi. Sormak istiyorum.
Türk Devlet Teşkilatı'yla.
Şimdi İslam Göktürk'e tarihi falan gitmek istemiyorum ama yani başlangıç nereye dayanır? Nereden gelir? Bir de merak ediyorum, nasıl gelir? Yani çok güzel şeyler yani
çünkü bunlar. Makro planda şunu söyleyebiliriz. Bütün dünyada böyledir. Yani bütün toplumlar böyle düzen içerisinde yaşamak zorundadır. Aksi takdirde yok olurlar.
Ama mikro açıdan düşündüğümüzde
özel anlamda baktığımızda evet. Türk Devlet Teşkilatı ve tarihi dünyanın en köklü, en gelişmiş tecrübesine sahiptir.
Nereye gidelim? En eski tarihi?
Hunlara gitmemiz gerekir.
Oraya mı gideceğiz?
Hunlara ve daha önceki belki şöyle söyleyeyim. Hunların öncesine dair bir takım görüşleri de dile getirecek olursak İskitlere gitmek gerekir. İskitlere gittiğimiz zaman işte bunlardan öncesini de kastetmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz Nuh Aleyhisselam dönemine doğru gitmiş oluyoruz. İskitlerden ötesi de budur. Yani artık Orta Doğu'da Mezopotamya dediğimiz, Mısır, Anadolu dediğimiz bu üçlü coğrafya yapısının tam ortasında Doğu Akdeniz bölgesinde artık insanlık çok da fazla değildir. Ve burası bir dünyadır. Dünyada tufanlar koptuğunda burada olur. Yani ilk insandan itibaren bir takım kanonik düzenlemeler, kanun vesaire olduğu için yani ailenin düzeninden tutun da toplumun düzenine kadar toplum genişledikçe yeni kurallar koymak zorundasınız.
Bütün bu güzelliklerin artı hukukun, adiliyetin temelinde sanki biz varmışız gibi düşünüyorum ben şu an.
Saf bir şekilde kaldığımız için yani bozkır toplumu olmuşuz. Yani Orta Doğu'nun o çok etkileşimli yapısından uzaklaşarak Orta Asya'ya gidip yerleşmiş. Orta Asya'da kendine ait düzeni saf bir şekilde ortaya çıkarmış, bir medeniyet kurmuş. Hunlar Göktürkler şeklinde de devam etmiş olduğu için korunaklı bir bölge. Yani Orta Asya'nın tam ortası veya güneyi de değil. Biraz daha kuzeyine doğru bozkır bölgesinde yaşayan Türkler daha korunaklı, istila altında kalmaktan uzak. Yani dış saldırılara, tesirlere açık olmayan bir coğrafyada kendilerine özgü bir devlet teşkilatı, bir düzen kurmuşlar. Hocam, burada ama çoğalıp geliştikten sonra kolayca etkilemişler başkalarını da.
Sonuçta böyle temiz, böyle güzel, böyle iyi niyetli, böyle insan gibi düşündüğümüz için de kaybetmedik mi?
Korunaklı ve saf kaldığımız için diyorsunuz.
Evet. Peki. Biraz ara verelim. Ardından asıl konumuza bir türlü gelemedik. Kusura bakmayın benim yüzümden. Asıl konumuza gelelim. Bu Selçuklu'dan bahsediyoruz. Bu teşkilatlardan, bu yönetim biçiminden, sosyal hayattan, insanların kardeşliğinden falan bahsediyoruz. Onların ayrıntılarını sizden almak istiyoruz.
Emniyetle.
Biraz soluklanalım, ardından birlikteyiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyor birlikteliğimiz Türk tarihinin izinde. Değerli dinleyenler, saatimiz 14.30'u gösteriyor. Çok da vaktimiz kalmamış. Biraz fazla konuşmuşuz galiba ilk etapta. İyi peki, hemen toparlayalım. Hocam, bizden kitap kazanan dinleyicimizi o konuyla ilgili ben hemen önce bilgi vereyim. Tekrar ulaştı bize. Diğer torunun adı da Tuğrul'muş. Bu kitap tam bana göre demiş dinleyicimiz. Çok istiyordum Selçuklu tarihiyle ilgili bir kitap kazanmayı. Çok sevindim, çok teşekkür ediyorum demiş dinleyicimize. Biz de teşekkür ederim.
Hayırlı olsun.
Evet, dinlemeye devam etsin. Evet. Kitabı da kazandılar. Çok güzel bir kitap. Ben deminden beri sayfaları çeviriyorum, bakıyorum. Gerçekten fazla var mı?
Fazla yok. Peki. Yönetmenimiz bilir.
Peki, fazla yok. Alacağız artık. Selçuklu dedik, bizim kültürümüz dedik. Bizim kültürümüzün her dönemde, yaşayan her dönemde, civar kıtalar, ülkeler, her dönemde onlardan farklı olduğunu zaten düşünüyorum. Zaten söylüyoruz bunları. Farklı olduğunu düşündüğümüz ve söylediğimiz o farklılığı anlatmanızı rica ediyorum ben. Mesela yönetim biçimi. Yani o dönem herhalde Avrupa'ya baktığımızda ya da etrafımızdaki işte birçok kıtaya ya da ülkeye baktığımızda onlardan farklı galiba, değil mi?
Evet, çok temel farklar var aslında. Baktığımız zaman bir kurultay diyebildiğimiz danışma sistemi var, danışma meclisleri. Bu uygulamalı olarak da yapılıyor. Yani aksakal, karasakal uygulaması gibi. Yani gençlerin bir kendi arasında meclisli ortama sahip olması. Her ne kadar padişahlık varsa da düzen bunu gerektiriyor. Yani tamam, başta bir her zaman bir padişah, bir hanedan, bir aile olduğu
gibi. Yalnız bu padişahın isteğiyle olan bir şey değil mi?
Bu herkesin olması gereken bir şey. Bütün toplumun unsurları vardır. Nedir bu? Türkmen beyleri mesela. Beylerin bulunduğu bir meclis vardır. Yani Türkmen boylarının, beylerinin temsil edildiği, onların ileri gelenlerinin katıldığı istişare meclisleri vardır. Bu mutlaka olmuş.
Hocam özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben padişahım.
Evet.
Türkmen boylarının oranın buranın falan filan meclisi şuyu buyu varmış. Yani evet, keser atarım yani ben. Ya da meclisi evet, kaldırırım. Meclisi kuran da benim, kaldıran da benim. Ya sonuç itibariyle söylemek istediğim şu. Bu padişahın isteğiyle, yani böyle bir düşünce, böyle bir anlayış da kurulan ve uygulanan bir şey değil mi?
Evet, bu anlayış vardır. Bundan dolayı zaten devletler kolay parçalanmıştır. Yani eğer Türkmenleri kabul etmezseniz, yani keserim, atarım vesaire, vergi koyarım, istediğim yere sürerim derseniz, o zaman Türkmenler, Oğuzlar yani, isyan edip kafa tutup size o devleti yönetmekle ilgili sorun çıkarmışlardır. Mesela
öyle bir durum söz konusu olmuş mu?
Sancar Selçuklu Devleti'nin en büyük hükümdarıdır ama Türkmenleri kendisine rakip seçtiği için kaybetmiştir. En büyük hükümdar en büyük yenilgisini yaşatmıştır devletine. Yani dolayısıyla şunu dikkate almak lazım.
Bir yönetme biçimi devlet galiba.
Devlet millet bütünlüğü. Yani el mi yaman, bey mi yaman? El cevap, elbette el yaman. Yani millet yamandır. Sonuçta Türkmen dediğimiz kişiler sizin tebanız. Sizin halkınız yani. Kendi halkınız. Ve onlardan vergi toplayacaksınız. Asker devşireceksiniz. Memur çıkaracaksınız. Beraber yönetmeniz lazım. Onlara toprak paylaşımı, refah sağlamazsanız, güvenlik sağlamazsanız, onları dikkate almazsanız uyarılarını, o zaman devleti nereye oturtacaksınız? Yani devletin bir temeli vardır. Millet temeli vardır. Hmm. Milletsiz bir devlet, toplumsuz, halksız bir devlet düşünülemez. Düşünemeyiz. Bütün tarihler böyle yazılmıştır. Yani vakalar bu şekilde bir sonuca gitmiştir. Dolayısıyla Oğuzların 1153 yılında özellikle Sancar'la olan savaşlarında Sancar'ı esir almaları ve yaklaşık 7 yıla yakın bir süre kafeste tutmaları olayı dramatik bir olaydır. Yani kafese koyuyorlar ve yemek bile vermiyorlar. Dilerlerse geliyorlar, işte Oğuzların herhangi bir adamı kulağını çekiyor. İşte padişahla böyle, yani Sancar gibi Selçuklu Devleti'nin yaklaşık 40 yıl bir imparatoru olan bir hükümdarı, en ihtişamlı şahsiyetine çok üzücü hakaretlerde de bulunabiliyorlar. Dolayısıyla kafese konulması olayı, onun üzüntüye gark olmasına ve onun öldürülmesi ölümüyle beraber de
devletin tamamen parçalanması. Yani
o noktaya doğru gitmiştir. Dolayısıyla el mi yaman, bey mi yaman? El cevap, el yaman oluyor. Yani burada evet, Oğuzların da haksız talepleri olmuş olabilir ama sonuçta padişahın bunları tolere edebilecek bir takım
uygulamaları
zamanında başlatamadığını, geç kaldığını da söyleyebiliriz. Yani vergi üzerine vergi bindirme gibi mesela. 24 bin koyun vergi alınırken bunu daha fazlaya çıkarmayabilirdi, daha aza indirebilirdi. Veya onları kabul edebilecekleri başka bir takım uygulamalarla, sosyal planlamalarla, iskan politikasıyla tolere ettirebilirdi. Hmm. Osmanlı Devleti bu tecrübeleri çok iyi yaşadığı için Türkmen isyanlarında en başarılı Türk İmparatorluğudur Osmanlı Devleti. Çünkü mesela Anadolu'daki beyler, Türkmen beyler isyan ettiğinde Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı Devleti hemen onlarla ilgili bir iskan politikası yürütmüştür. Selçuklu Devleti de Anadolu'da bunları yapmıştır. Her devlet bunu yapmıştır. Yani Avrupa'da da vardır bu. Mutlaka iskan politikaları olabilmiştir. Neden bu? Toplumda denge politikası için.
Peki Selçuklu'yu bu temelimiz dedik. Vaktimiz de azaldı. Güzellik dedik, temelimiz dedik. Hemen birkaç cümleyle anlatalım mı? O teşkilatı, yapıyı, evet. Nereden nasıl geldi, nasıl yapılıyor, nasıl uyguluyorlar, nedir böyle zincir herhalde halka halka evet. Devam ediyor galiba değil mi?
Tabii. Şöyle bir örnekle bunu güzelce özetleyebiliriz. Yani halka inen bir devlet tarafı olduğunu göstermek açısından ilginçtir. Hı hı. Mesela divan-ı mezalim vardır. Bugünkü anayasa, yüksek anayasaya şikayette bulunabilen halkın yaptığı işler gibi. Divan-ı mezalim.
Selçuklu'da vardı bu.
Selçuklu'da vardır. Ah. Büyük Selçuklu Devleti'nde padişahın başkanlığını yaptığı mahkemenin adıdır. Kadılar da yani hakimler de, büyük yargıçlar da orada bulunurlar. Ve halkın şikayetleri o gün o divanda dinlenerek herkesin huzurunda sonuca bağlanır.
Bizim Danıştayımız, Sayıştayımız, Anayasa Mahkememiz,
Yüce Divan gibi düşünün yani.
Tarih ne hocam?
Ve halktan birisi buna başvurabiliyordu.
Tarih ne?
1050'li yıllar, 1040'lı yıllar. Selçuk Devleti'nin başından sonra Tuğrul Bey'in uyguladığı bir şeyden, hukuk sisteminden bahsediyoruz. Hmm. Yani Kadil Kuzat baş hakimdir ve hukuk onun yönetimindedir. Kadil Eşker vardır, ordu hukukuyla ilgili. Ordudaki hukuki işleri o yönetir, mahkemeleri. Ve bunların tuttuğu siciller vardır. Yani mahkeme kayıtları vardır.
Ayrımlar da var yani. İşte tabii. Ordudur, halk. Yani
gayrimüslimler var mesela. Budur. Hristiyanlar var, Yahudiler var, farklı farklı mezhepten kişiler var böyle. Bunlarla ilgili de hukuk kuralları uygulanmıştır. Hepsine
çok
ait.
Güzel, çok güzel.
Yani bir imparatorluk çok milletli bir yapı.
Sağlıklı bir biçimde uygulanmış mı peki? Suistimal edilmiş mi yoksa sağlıklı bir biçimde uygulanmış mı bu hukuk sistemi?
Şöyle, gelişerek, değişerek devam etmiştir. Devletin genişlemesiyle, büyümesiyle. Sorun olan yerde o kuralın yeni bir versiyonla tolere edilmeye çalışıldığını, tedavi edilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz. Tarihin hiçbir döneminde sorunsuz bir dünya siyasi yapısından falan bahsedemeyiz yani. En gelişmiş devletin de en büyük sorunlarla uğraştığını söyleyebiliriz pekala. Yani hukuk anlamında da böyledir. Başka anlamlarda da şüphesiz sorunlar vardır ama çok örnek uygulamalar olduğunu da görüyoruz. Mesela bir adalet açısından baktığımız zaman, adalet mekanizmasının işleyişi açısından hızlı bir işleyiş var. Yani 20 yıl süren bir dava görmezsiniz mesela. 10 yıl süren bir dava göremezsiniz Selçuklu'da. Düşünebiliyor musunuz? Yani gerekçeleri, sistem oturmuştur aslında.
Osmanlı'da böyle bir şey var mıydı?
Hayır, 20 yıl sürmez davalar. Mümkün değil. O çok uzun davalar ancak bu son dönem modern anlayışında veya işte hukuk sistemimizde bugün olabilen şeyler. 20 yıl, 30 yıl süren mahkemelere Osmanlı'da da rastlanması için doğrusu. Yani hızlı işleyen hukuk sorunsuz toplumu gösterir. Çözüyorsunuz yani. İnsanlar birbirleriyle sorunlar yaşamıyorlar çok fazla. Çabuk buluyorsunuz.
Belki Selçuklu dağılmasaydı Osmanlı kurulmazdı diye bir mantık yürütebiliriz ama yine de 117 sene biraz bana çok az geldi yani.
Yerine kurulan devletlere bakarsanız onlar da herhangi bir devlet değil, sıradan yapılar değil. Yani tamam devlet yıkılmış ama yerine kurulan onlarca Selçuklu devleti daha var.
Keşke biraz daha sürseydi yani. Gibi yani hissediyorum ben. Evet. 117 bana hala biraz az geliyor.
Selçuklu Devleti'nin kuranlarını gerçekten saygıyla anmak lazım. Çünkü, çok büyük bir iş yapmışlar. Çok güçlü bir devlet kurmuşlar. Dünyada buna benzer bir şekilde Orta Doğu'da güçlü yapılar, örnek yapılar kuran hanedan sayısı çok az. Yani örnek vermek gerekiyor o bakımdan. Tuğrul ve Çağrı Beyleri ardından Sultan Alparslan'ı. Melikşah'ı takdir etmek gerekiyor.
Bunu yapmanın hakikaten. Nedeni eğitim, öğretim mi? O eğitimi, öğretimi dışarıdaki insanlar, farklı insanlar da alıyor.
Çok ama isabetli bir şey söylediniz.
Onlar bunu yapamamışlar. Şimdi bizim yapmamızın, aynı eğitimi alıyoruz belki de. Yani bizim yapmamızın, bizim böyle güzel düşünmemizin nedeni ne olabilir?
Şimdi Selçuklu'da kuruluştan itibaren bir eğitim reformu görüyoruz. Sistem yenilenmiş. Baştan sona yepyeni bir eğitim sistemi getirmiş. Tuğrul ve Çağrı Beyler Selçuklu'nun hakim olduğu bütün coğrafyalarda başkent başta olmak üzere Nişabur'dur başkent.
Eğitim olacak arkadaş falan mı demişler tabii, yani böyle tabii. Kesin.
Tuğrul Bey kendime bir saray yaparım yanına bir okul yapmadan uyuyamam diyor. Bakın bunu söyleyen bir adam. Tuğrul yanına bir medrese yapmadan uyuyamam diyor.
Tuğrul Bey'e bu eğitimi veren kim?
Tuğrul Bey bir şehzade olarak yetişmiştir Selçuklu tahtında. Biliyorsunuz Dukak Bey'in oğlu Selçuk Bey devletin kurucusudur. Ondan sonra Arslan Yabugu, Tuğrul ve Çağrı Beyler. bu kuruluşta görev alan 10 Arslan Yapı amcalarıdır. Ama Selçuk Bey'in oğulları, Mikail'in oğulları bu anlamda kuruluşta üstlenmişlerdir. Selçuk Bey İslamiyet'e girmiştir. Tuğrul ve Çağrı Beyler de İslamiyet'e yeni girmiştir. İyi bir şehzadelik eğitimi aldıklarını söyleyebiliriz babaları tarafından. Yani onlara Tigin deniyor. Tigin.
Bizim karakterimize, bizim düşüncemize, bizim inancımıza o kadar uygun şeyler ki bunlar. Yani hem karakterimiz gereği, hem inancımız gereği. Bunları yapmak çok güzel şeyler. Zaten yapılması gereken şeyler gibi geliyor bana. Yani bizim kanımızda varmış gibi geliyor bana. Belki de o yüzden bu noktalara imza attık ya da bu noktalara geldik ya da bu güzellikleri uyguladık, uygulattık gibi geliyor bana.
Tabii çok isabetli bir tespit yapabilirsiniz. Tarihi kökleri iyi bilirseniz, tarihteki örnekleri. Abi biz de böyle değil miyiz şimdi diye düşünüyorsunuz. Tarihçi Dursun Bey şöyle diyor. Köklerde ne varsa dallarda da o olur.
Değil mi?
Yani tarihten gelen bir geçmişten gelen bir takım kökleriniz varsa dalda bizsek meyve olarak da düşünebiliriz kendimizi, yaprak olarak da, ama sonuçta biz onun hissederiz köklerimizde ne olduğunu. Dolayısıyla onu siz dile getirmiş oluyorsunuz. Az önce söylediğiniz şey tam anlamıyla tarihin bir bütün olarak canlı olduğunu gösteriyor. Tarih ölülerin tarihi değildir, yaşayanların tarihidir aslında. Kendimize bakacağız, bir de geçmişe bakacağız. Aa, biz buymuşuz. Hemen örtüşen şeyler göreceğiz.
Aslında bu konuşmalar ırk muhabbeti yapılan konuşmalar değil. Ama yani kimse de kusura bakmasın. Buyuz, tarihimiz de bu. Yani gurur duymayalım mı, övünç duymayalım mı? Haksız mıyım?
Doğru, haklısınız. Evet, evet.
Yani çok şükür, çok şükür diyorum. Peki, vaktimiz bitti. Hatta açtık süremizi. Haftaya yine devam edelim mi?
Devam edelim.
Efendim, Doçent Doktor Sayın Güray Kırpık konuğumuzdu. Değerli dinleyenler, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Baykal Alamant Teknik Yönetmenimiz Neslihan Değirmencioğlu hazırladı programı. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Haftaya tekrar aynı gün, aynı saatte birlikte olmak ümidiyle Türk Tarihin İzinde programı burada sona eriyor efendim. Hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.